Ayrım 9.
Hükmeden sınıf olan burjuvazi, hükmedilen sınıf haline gelir. Hükmedilen sınıf proletarya, hükmeden sınıf olur. Aynı şekilde öğrenmekte olan bilisiz adam, kendi karşıtına değişir, bilen adam olur. Ama o hale gelip de her şeyi bilmediğini anlayan bilgin adam da, kendi karşıtına yani yeniden öğrenmeyi isteyen bilisiz adam olarak değişir. Nesnel şeylerdeki çelişik yönlerin birliği ya da özdeşliği ölü ve katı olmayıp, yaşayan, koşullara bağlı, değişebilir, geçici, bağıntılı bir durumdur. Bütün çelişik yönler, belirli koşullar altında karşıtlarına dönüşürler. İnsan düşüncesinde yansıyan bu durum, Marksizmin materyalist diyalektik dünya görüşüdür. Yalnızca geçmişteki ve bugünkü gerici egemen sınıflarla, bunların hizmetindeki metafizikçiler, karşıtları birbirlerine dönüşebilen, yaşayan, koşullara bağlı, değişebilir şeyler olarak görmeyip, ölü, katı şeyler olarak görürler. Ve halkı kandırarak egemenliklerini sürdürebilmek için bu yanlış görüşü yaymaya çalışırlar. İşte böylece eskinin feodal sınıfı gibi bugünün kapitalist burjuvazisi de kendi üstünlüğünün sonsuz olduğunu öğretir. Diyalektik bilime uygun olarak karşıtların karşılıklı dönüşmesini, yani ezilen proletaryanın kendini sömürenler üzerindeki önüne geçilmez zaferini öğreten Marksist-Leninistleri kovuşturur. Bununla birlikte karşıtların bu dönüşümünün mekanik bir yorumunu yapmamak eksiklik olur. Karşıtların birbirine dönüştüğünü söylediğimiz zaman bununla basit bir sıra değiştirmeyi, yani birinden ötekine geçiş bir kez olduktan sonra gene de hiçbir şeyin değişmemiş olacağı bir sıra değiştirmeyi anlamıyoruz. Hükmeden sınıf olan burjuvazi hükmedilen sınıf haline gelir. Hükmedilen sınıf olan proletarya hükmeden sınıf olur. Ama proletarya burjuvaziden tamamen farklı bir sınıf olmaya devam eder. Çünkü burjuvazi sömürücü bir sınıftır. Oysa proletarya kendi iktidarını yürütürken hiç kimseyi sömürmez. Sosyalist kuruluşun koşullarını yaratır. Başka bir deyişle karşıtların karşılıklı dönüşmeleri nitel bakımdan yeni bir durum yaratır. Aşağıdan yukarıya bir geçiş, bir ilerleme olmuştur. Bu durumda sosyalizm sömürücü sınıf olarak burjuvaziyi, sömürülen sınıf olarak da proletaryayı tasfiye ettiğine göre karşıtların dönüşümü onları yok olmaya götürür. Sosyalist toplumun niteliği gereği yeni çelişkiler ortaya çıkar ama burjuvazi proletarya çelişkisi aşılmıştır. Öte yandan ve en önemlisi karşıtların birliğinin bu birliğin özü olan karşıtların savaşımına göre ancak bağlantılı bir anlamı vardır. Şu halde eğer bir dönüşümün koşulları gerçekleşmemişse karşıtların karşılıklı dönüşümünü keyfi olarak gerçekleştirmeyi istememek gerekir. Daha yukarıda aldığımız metinde Mao Zedong, karşıtların birbirine belirli koşullar altında değiştiğini söylüyor. Neyle belirlenmiş? Savaşım ile ve savaşımın ayırt edici somut nitelikleriyle. O halde karşıtların birliği ve onların karşılıklı birbiri haline geçmeleri savaşıma bağlıdır. Yani onun alt sırasındadır. Bu birlik kopar, nitel bakımdan yeni bir birlik ortaya çıkar. Ama bu sürecin her anı savaşım ile açıklanır. Karşıtların birliği koşullara bağlı, geçici, süreksiz görelidir. Birbirlerine dıştalayan karşıtların savaşımı tıpkı gelişme ve hareketin mutlak oluşu gibi mutlaktır. Kısaca karşıtların birliğinin savaşım yoluyla olduğunu, sürdürüldüğünü ve çözüldüğünü unutan bir kimse metafizik içinde kaybolup gider. Yoklama soruları 1. Niçin karşıtların savaşımı bütün değişikliğin devindiricisidir? 2. Çelişkinin niteliklerini kısaca tanımlayınız. 3. Dersimizdeki 3A, 3B, 3C bölümlerini örneklerle açıklayınız. 4. Çelişkinin iç niteliği devrimin ihraç edilmez oluşunu anlamaya nasıl olanak sağlar? 6. Ders, diyalektiğin 4. çizgisi, karşıtların savaşımı 2. 1. Çelişkinin evrenselliği. Her değişikliğin devindiricisi, çelişki evrenseldir. Çelişkiden söz edildiği zaman idealist filozoflar yalnızca fikirlerin savaşımını anlarlar. Onlara göre ancak birbirlerine karşı olan fikirler arasındaki çelişki kavranabilir. Bir de sözcüğün günlük kullanılış anlamı kalıyor. Tersini karşıtını söylemek gibi. Ama fikirler arasındaki çelişki, çelişkinin bir biçimi olmaktan başka bir şey değildir. Çelişki dünyanın her yanında bulunan nesnel bir gerçek olduğu içindir ki, öznenin içinde de bulunur. İnsanda da bu böyledir. Her süreç doğal ya da toplumsal çelişkiyle açıklanır. Ve bu çelişki süreç devam ettiği sürece vardır ve hatta açıkça belli olmadığı zamanda da vardır. Bir önceki derste bunun örneğini su deneyinde gördük. Toplumlar planında Mao Zedong, Sovyet filozofları tarafından eleştirilen bazı teorisyenlerin yanılgısını açıklıyor. Bu teorisyenler Fransız devrimini tahlil ederken devrimden önce işçilerin, köylülerin ve burjuvazinin oluşturduğu birlikte çelişkiler olmayıp yalnız farklar olduğu iddiasındaydılar. Bunlar anti-Marksist görüşlerdir. Onlar unutuyorlar ki her ayrılıkta zaten bir çelişki yatmaktadır ve ayrılık bir çelişkidir. Daha burjuvazi ve proletarya ortaya çıkar çıkmaz emek ile sermaye arasında bir çelişki doğmuştu. Yalnız bu çelişki derinleşmemişti. İşte o kadar. Eğer gerçekte daha sürecin başlangıcında çelişki var olmasaydı, o zaman süreci bir dış kuvvetin gizemli müdahalesiyle açıklamak gerekecekti. Oysa bundan önceki derste her ne kadar süreç için gerekliyseler de dış koşulların iç çelişkilerin yerini tutamayacaklarını gördük. İç çelişkiler az gelişmiş de olsalar, çok gelişmiş de olsalar sürekli kalıcıdırlar. Zaten bunun içindir ki doğal ya da toplumsal bir süreci ancak o sürecin çelişkisi ya da çelişkileri yeteri kadar gelişmiş ise inceleyebiliriz. Bu yüzden kapitalizmi 1820'de bilimsel olarak incelemek olanaklı değildi. Çünkü onun özü henüz gelişmemişti. Onun ancak bazı kısmi görünüşleri, bazı yanları yakalanabilirdi. İşte Marx'tan önce gelenlerin yaptıkları da budur. Aynı şekilde eğer yeterince büyümemişse bir bitki bilimsel olarak incelenemez. Ancak yeni başlamış durumda olan bir süreç hakkında sahip olunan bilgiyi gününden önce genelleştirmek, bu sürecin önemli yönlerini ihmal etmek demek olacağına göre bu metafizik bir tutumdur. Bir kere karşıtların savaşımının evrensel niteliği her zaman ve her yerde kesin olarak saptadıktan sonra birkaç somut örnek görelim. A. Doğada. Bundan önceki dersimizde su örneğini verdik. Suyun sıvı durumundan gaz durumuna, sıvı durumundan katı durumuna nitel dönüşümünü açıklayan karşıtların savaşımıdır. Gerçekte bütün doğal süreçler karşıtların savaşımını içerirler. Daha hareketin en basit biçimi olan bir yerden bir yere geçiş, yer değiştirme çelişkisiyle açıklanır. Gitmekte olan bir aracı ya da yürüyen bir insanı ele alalım. Araç bulunduğu duruma karşı durmadan savaşın vermesi koşuluyla ancak A'dan B'ye sonra B'den C'ye geçebilir. Bu savaşım dursa yürüyüş de durur. Mantıkçılar B'yi doğrulamak için A'yı yatsımak gerekir. C'yi doğrulamak için B'yi yatsımak gerekir diyeceklerdir. B, A'ya karşı savaşımdan çıkar, C, B'ye karşı savaşımdan çıkar ve böylece gider. Daha yalın mekanik yer değiştirmenin kendisi bile ancak bir cisim bir ve aynı anda hem bir yerde hem başka bir yerde hem bir ve aynı yerde olduğu ve hem de orada olmadığı için gerçekleşebilir. Ve hareket işte bu çelişkinin sürekli olarak ortaya çıkma ve aynı zamanda çözülme biçimi içinde bulunur. Fizik alemde karşıt güçlerin savaşımı evrenseldir. Çatalın paslanması gibi sıradan bir olay, demirle oksijen arasındaki savaşımın ürünüdür. Doğada hareketin başlıca temel biçimi, çekme ile itme arasındaki savaşımdır. Bu iki karşıtın, yani çekme ile itmenin birliği ve savaşımı, ister en uzak samanyolları, yıldızlar ya da güneş sistemi, ister moleküller, atomlar ya da onların çekirdekleri söz konusu olsun, bütün maddi yığınların, kümelerin oluşumunu, evrimini, devamlılığını, durum değiştirmesini ve parçalanıp yok olmasını belirler. Güneş sistemini alalım. Gezegenlerin güneşin çevresindeki hareketleri, bu iki karşıtın gezegeni güneşin üzerine düşürme eğilimindeki çekim ile gezegeni güneşten uzaklaştırma eğilimi gösteren süre durum arasındaki savaşım olmadan anlaşılamaz. Genişleyen ya da kasılan katı bir cismi, eriyen bir katıyı, katılaşan bir sıvıyı, buharlaşan bir sıvıyı ve sıvılaşan bir gazı ele alalım. Bu süreçler iki karşıtın moleküllerin çekici etki yapan yapışma kuvvetleriyle itici etki yapan ısı enerjisi arasındaki savaşım olmadan var olmazlar. Basit cisimlerin aralarında bileştikleri ve bileşik cisimlerin basit elementlerine ayrıştıkları kimyasal olayları ele alalım. Hepsi karşıt süreçlerin birliğine dayanırlar. Atomların birleşmesine ve ayrışmasına, buradan da kimyaya özgü çelişkilere, asitle baz arasındaki, oksitleyici ile indirgeyici arasındaki esterleşme ile hidroliz arasındaki çelişkilere dayanırlar. Bir atoma bakalım. Burada elektronları çekirdeğin çevresinde tutan bağıntılı dengenin iki karşıt olan çekici elektrostatik enerji ile itici kinetik enerji arasındaki savaşımdan oluştuğunu görürüz. Ve çağdaş bilim bizzat atom çekirdeğinin içinde proton ile nötron arasında özel çekme ve itme biçimleri olduğunu sanmaktadır. Herkes elektriğin birbirine karşıt iki biçimde var olduğunu bilir. Negatif ve pozitif. Mıknatısın iki kutbu aynı şekilde aynı yükle ya da farklı olarak elektriklenmiş cisimler arasındaki iki mıknatısın aynı ya da farklı kutupları arasındaki çekme ya da itme olayları. En sonu çağdaş fizik, bütün maddi kümeleri oluşturan parçacıkların, örneğin atom elektronlarının, metafizik olarak kendi kendilerine özdeş olmaktan uzak olduklarını ortaya koydu. Tersine aynı zamanda hem cisimcik hem de dalga olmak üzere çift niteliğe sahip, aynı zamanda hem tanelere hem de dalgalara benzetilebilen bu parçacıklar, partiküller, birbirleriyle derin bir şekilde çelişkilidirler. Bununla radyo dalgaları gibi dalgaların maddi özelliği ortaya konmuş ve ışığın niteliği hakkındaki eski esrar aydınlanmış oluyor. Canlı doğaya gelince bu da karşıtlar yasasına göre gelişir. Bundan önceki dersimizde de yaşamın ölüme karşı sürekli bir savaşım olduğunu belirtmiştik. Belirli bir türü, bitki ya da hayvan türünü ele alalım. Bu türü oluşturan bireylerin her biri sırası gelince kaçınılmaz olarak ölür. Bununla birlikte tür kendini sürdürür ve çoğalır. Birey ölçüsünde üstün gelen yaşamdır. Yaşam canlı olmayan, üzerinde bir kazanç, bir başarı olduğuna göre bir bireyin ölümü ve ayrışıp dağılması bir gerileme, geri çekilme, üsttekinden alttakine, yeniden eskiye doğru bir dönüştür diyebiliriz. Buna karşılık türün genel gelişmesi, yeninin eski üzerinde başarısı, alttakinden üsttekine doğru bir ilerlemedir. Şu halde yaşam ve ölüm sonsuz bir şekilde kendini koyan ve çözülen bir çelişkinin iki yönüdür. Doğa böylece dönüşür. Her zaman aynı, bununla birlikte her zaman yeni. Matematikte hem de en basit düzeyinde karşıtlar yasasına daha az bağlı değildir. Elementler cebirde A-B çıkartması, -B artı A toplamasıdır. Bu karşıtların birliği toplama toplamadır, çıkarma da çıkarmadır diyen sağduyuya aykırı görünmüyor mu? Sağduyunun hakkı var ama kısmen. Cebir işlemi hem kendisi hem de karşıtıdır. Matematik düşünce evrenin yasalarından kaçamaz ve matematik düşünce de evren gibi ancak diyalektik olduğu ölçüde gelişir. Engels diyalektik açısından incelenmiş matematiğe çok dikkate değer sayfalar ayırdı. B. Toplumda. Toplumsal gerçeği oluşturan bütün süreçler de aynı şekilde çelişkilerle açıklanırlar ve hepsinden önce toplumun kendi oluşumu. Gerçeğin nitel bakımdan yeni bir yönü olarak insan toplumu aslında doğa ile bugünkü insandan çok üst maymunlara yakın olan uzak atalarımız arasındaki savaşımın ürünüdür. Bu savaşımın somut gerçeği aynı zamanda hem doğayı dönüştüren hem de insanları dönüştüren emek oldu ve olmakta devam eder. Toplumların kökeninde atalarımızı varlıklarını sürdürme savaşımında bir araya toplayan emek vardır. Hayvandan insana nitel geçişi gerçekleştiren emektir. Marx toplumu yaratan karşıtların savaşımı olarak emeğin kesin rolünü bulmakla pek büyük önemi ve değeri olan bir buluş yaptı. Genel teorisi tarihsel materyalizm olan toplumlar bilimini kurdu. Emek konusunda, toplumların bu ana çelişkisi konusunda, doğanın diyalektiğinden maymundan insana geçişte emeğin rolü adlı eşsiz bölümü okumak çok yararlı olacaktır. Ama çelişki orada durmaz. İlkel kominden sosyalist topluma, komünist topluma kadar tarihin devindiricisi çelişkidir ve tarihsel materyalizme ayrılmış olan dersler bu hareketi daha yakından tahlil edecektir. Yeni üretici güçler ile eski üretim ilişkileri arasındaki temel çelişki, belirli bir andan başlayarak da sınıflar arasındaki çelişki, yani sınıfların savaşımı, sömürücü sınıflar ile sömürülen sınıf arasındaki savaşım büyük karşıtlar yasasının belli başlı önemli bir yönüdür. Sınıf savaşımının rolünü hatta varlığını yadsıyabilmek içindir ki Marksizm kalpazanı Bulum, diyalektik materyalizmi yani doğrudan doğruya karşıtların savaşımını reddetti. Belirli bir toplumsal düzeni alırsak görürüz ki o da aynı şekilde bir temel çelişki ve gelişmekte olan ikincil çelişkilerle açıklanır. Üretim araçlarına sahip olan kapitalist burjuva ile proletarya arasında çelişki olmaksızın kapitalizm olmaz. Bu kapitalizm durağan değildir, dönüşür. Böylece ilk dönemin kapitalizmi yeni rekabetçi kapitalizm, ikinci bir döneme tekelci kapitalizme dönüşür. Rekabet gerçekte en güçlü kapitalistlerin zaferini sağlar ve işte o zaman rekabetten ortaya çıkan ama onu aşan tekelci kapitalizm haline gelir. Rekabet kendi karşıtına dönüşür. Kapitalizmi oluşturan çelişkilerin derinleştirilmiş tahlilini Marx'ın Kapital'inde bulabileceksiniz. 2. Uzlaşmaz karşıtlık ve çelişki. Sık sık şu soru sorulur. Kapitalizm, burjuvazinin çıkarları ile proletaryanın çıkarlarının ortadan kaldırılamaz bir şekilde birbirine karşı oldukları bir sömürü düzeni olduğuna göre iç çelişkisiz kapitalizm olamaz. Ama sosyalizm bütün çelişkilerin sonu olmayacak mıdır? Buna şu yanıtı vermek gerekir. Sosyalizm büyük çelişki yasasının dışında kalamaz. Toplum var oldukça bu toplumu oluşturan çelişkiler de vardır. Kapitalizmin sonunun çelişkinin de sonu olduğu yanılsaması uzlaşmaz karşıtlık ile çelişkiyi birbirine karıştırmaktan ileri gelir. Oysa uzlaşmaz karşıtlık ancak özel bir durumdur. Çelişkinin bir anıdır. Her uzlaşmaz karşıtlık çelişkidir. Ama her çelişki uzlaşmaz karşıtlık değildir. Elbette ki son derece küçük bir arsenik dozu ile organizmamız arasında çelişki vardır. Ama eğer vücutta emilen arsenik dozu çok yetersiz kalırsa, çelişki uzlaşmaz karşıtlığa varamayacaktır. Dozu arttırınız, işte o zaman uzlaşmaz karşıtlıktır. Yani şiddetli, organizma için ölümcül olan karşıtlığa varan çelişki. Aynı şekilde kapitalist toplumun bağrında da her zaman bir arada bulunan karşıtların savaşımı vardır. Burjuvazi proletarya savaşımı. Ama iki sınıf arasındaki çelişki belirli bir aşamaya kadar gelince açık bir uzlaşmaz karşıtlık biçimini alır ve devrime dönüşür. Uzlaşmaz karşıtlık çelişkinin ancak bir anıdır. Emperyalist devletler arasındaki savaş onları sürekli olarak karşı karşıya getiren savaşımın en kesin anıdır. O halde çelişkiyi bütün gelişmesi içinde değerlendirmeyi bilmek gerekir. Örneğin sınıflar arasındaki çelişki ilk komünün bağrında iş bölümünden doğmuştur. Bu aşamada toplumsal işler arasında ayrım vardı. Av, balıkçılık, hayvan yetiştirme. Ama bu ayrım sınıfların doğuşuna götürdüğü zaman savaşımı geliştirdi. Savaşım devrimci dönemde uzlaşmaz karşıtlık haline geldi. O halde sosyalizmde olan nedir? Burjuva sömürünün tasfiyesi sınıflar arasındaki uzlaşmaz karşılığı ortadan kaldırır. Bununla birlikte bütün bir dönem süresince işçi sınıfı ile köylüler arasında, kent ile köy arasında ve aynı şekilde kol emeği ile kafa emeği arasındaki ayrımlar devam eder. Uzlaşmaz karşıt olmayan bu ayrımlar gene de yenilmesi gereken çelişkilerdir. Çünkü insan geleceğin sınıfsız toplumunda, bugünkü toplumda farklı bireyler arasında paylaşılan çok çeşitli eylemlerde bulunmak yeteneğine sahip olacaktır. Ve çünkü özellikle kol emeği ile kafa emeği arasındaki çelişki daha üst bir birlikte çözülecektir. Politeknik eğitim her bireyi aynı zamanda hem teknikçi hem de bilgin yapan bu birliğin koşullarını yaratır. O halde görülüyor ki burjuvazi ile proletarya arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın sonu çelişkilerin sonu anlamına gelmez. Lenin bu konuda Buharin'i eleştirirken uzlaşmaz karşıtlık ile çelişki tamamen farklıdır diyor. Sosyalizmde uzlaşmaz karşıtlıklar yok olur ama çelişkiler vardır. Gerçekte ilerlemenin devindiricisi çelişki olmadan ilerleme nasıl olabilirdi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Sosyalizmin Ekonomik Sorunları adlı incelemesinde Stalin, sosyalizmden komünizme aşamalı geçişin ancak sosyalist toplumda mevcut sosyalist mülkiyetin iki biçimi arasında kolhoz mülkiyeti yani az ya da çok büyüklükte bir grubun sosyalist mülkiyeti ile ulusal mülkiyet yani tüm toplumun ortaklaşa mülkiyeti, örneğin fabrikalar arasındaki çelişkinin çözülmesiyle olanaklı olacağını açıklıyor. Bununla birlikte sosyalist toplumda çelişkiler çatışmalar halinde, uzlaşmaz karşıtlar halinde evrim göstermezler. Çünkü bu toplumun üyelerinin çıkarları dayanışma halindedir ve çünkü bu toplum Marksist bilimle çelişkiler bilimiyle silahlanmış bir parti tarafından yönetilmektedir. Böylece çelişkilerin çözülmesi bunalımsız gerçekleştirilir. Ama bu çelişkiler bu yüzden daha verimli değildir. Çünkü topluma ilerleme olanağını sağlarlar. Aynı şekilde Sovyet insanının yaşamında eleştiri ve öz eleştirinin genel pratiği, çelişkilerin uzlaşmaz karşıtlık olmadan gelişmesinin en arı örneklerinden birini oluşturur. Malenko, davamızı ileri götürmek için olumsuz olaylara karşı bir savaşım yürütmek, partinin ve bütün Sovyet insanlarının dikkatini çalışmalarımızdaki yanlışlık ve kusurların tasfiyesine doğru yöneltmek gerekir diyordu. Eleştiri milyonlarca emekçinin, ülkenin efendilerinin işidir. Aşağıdan gelen eleştiri daha genişledikçe halkımızın yaratıcı güçleri ve enerjisi daha tam olarak kendini gösterecek ve ülkenin efendileri oldukları duygusu yığınları daha güçlü bir şekilde etkileyecektir. Malenko böyle bir eleştiriyle düzeltilecek yanlışların örneklerini veriyor. Bazı iş yerlerinde ham maddelerin çarçur edilmesi, bazı kolhozlarda zaman kaybı ya da kapitalist kuşatma gerçeğine gereği kadar önem verilmemesi ya da bazı örgütlere ya da bazı militanlara emanet edilen görevlerin yeterince denetlenmemesi. Malenkov, bütün namuslu Sovyet insanlarının örgütlerin ve yönetimlerin çalışmalarındaki yetersizlikleri cesaretle ve çekinmeden eleştirebilmelerini sağlayacak koşulları yaratmak kesin olarak partinin işidir. Meclisler, militan toplantıları, bütün örgütlerin oturum ve konferansları fiili olarak yetersizliklerin cesurca ve şiddetle eleştirdikleri geniş bir kürsü olmalıdır. Yığınların bu eleştirisinin karşıtların savaşımının bir yönü olduğu açıktır. Çünkü sosyalist toplumun ilerlemesine engel olan yanlışların ve kalıntıların giderilmesine olanak sağlar. Ama bu eleştiri kardeşçe bir eleştiridir. Çünkü çıkarları aynı olan insanların eseridir. Partinin kendi içinde bile fikir savaşımı, karşıtların savaşımı, karşıtların savaşımının özel bir ifadesidir. Bu savaşın Marksist-Leninist Stalinci partiye çalışmasını durmadan düzeltme olanağını sağlayan ama uzlaşmaz karşıtlığa vararak yozlaşmayan bir savaşımdır. Bu savaşım uzlaşmaz karşıtlık halini alırsa o zaman parti içinde bulunan ve burjuvazinin ajanları olarak iş gören düşmanlara karşı savaşıyor demektir. Komünist Partisi'nin Trotski, Buharin ya da Beria'ya karşı savaşımı gibi. 3. Karşıtların savaşımı düşüncenin devindiricisi. Çelişkiler yasası doğada ve toplumda bu kadar büyük bir rol oynadığına göre aynı zamanda da hem toplumsal hem de doğal varlık olan insanın düşüncesinin de aynı şekilde karşıtlar yasasına bağlı olduğunu anlamak kolaydır. Zaten biz de daha önce 4. derste düşüncenin diyalektik niteliğini gördük. Bu bizi şaşırtmayacaktır. Materyalistler olarak biz düşünceyi evrensel oluşum bir anı olarak alıyoruz. O halde diyalektiğin yasaları gerçeğin tümü üzerinde olduğu gibi düşünce üzerinde de hüküm sürer.